Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Ali Duran. İlahi Nefesler programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Bugünkü programımızda usta kalemlerden unutulmaz yazılar sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncesinde bir eser dinletiyorum, sonra da programımız başlıyor efendim. Değerli dinleyenlerimiz, bu güzel eserden sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Üsküdar'ın Efsunlu Mevlevi Tekkesi'nde Yahudi asıllı Avusturyalı gazeteci ve yazar Muhammed Esed. Orta Doğu'ya yaptığı seyahatlerden sonra 26 yaşında Müslüman olur. Çıktığı uzun yolculuklarda kendini arayan Esed, kalbinin ritmini Mekke'de bulduğuna inanır. İşte 30 yıl süren seyahatlerini anlattığı Mekke'ye Giden Yol adlı kitabından enfes bir parça. Kahire'deyken yakalandığı sıtma sırasında ateşler içinde yanarken zihin kuyusundan şuuruna hücum eden Üsküdar'daki sema eden dervişlere dair hatırası efsunlu bir tarih kesiti değil sadece. Yudum yudum tadılması gereken bir edebi ziyafet. Dünyanın en sık selvi korusunun içinden geçiyordum. Gerçekten olağanüstü bir selvi korusuydu orası. Üsküdar'da boğaz sırtlarında Türk mezarlığı, selvi ağaçlar arasında uzanan geçitler, patikalar ve selvilerin altında üzerinde yıpranıp gitmiş Arapça kitabeler bulunan yan yatmış ya da yıkılmış mezar taşları. Mezarlık uzun zamandır kullanılmıyordu artık. Ölüleri çok eski ölülerdi bu mezarlığın. Onların toprağa karışan bedenlerinden şimdi birkaç kuşak ömrü aşarak sükunet içinde minare boyunda ağaç gövdeleri fışkırmıştı. Sükunet gerçekten de öylesine yoğun ve hakimdi ki melankoliye yer yoktu mezarlıkta. İnsan hiçbir yerde ölümün uyku olduğunu burada olduğu kadar derinden hissedemez. Hayatın sükunet içine devam etmesine izin veren bir dünyanın ölüleriydi bunlar. Hiç de acelesi olmayan bir çağın ölüleri. Bir süre mezarlıkta dolaştıktan sonra Üsküdar'ın daracık Sarp sokaklarından geçerek kapısındaki harikulade arabesk süslemelerle kendini belli eden küçük bir camiye geldim. Yarı aralık kapıdan içeri girerek loş salonda ayakta bekledim. İçeride halının ortasında yaşlı mı yaşlı bir adamın çevresinde oturan bir küme insan vardı. Upuzun pelerinler giymişler ve başlarına yüksek, kenarsız keçe başlıklar geçirmişlerdi. Alçak, monoton bir sesle Kur'an'dan parçalar okuyordu yaşlı imam. Duvarlardan birinin dibinde bir grup müzisyen oturuyordu, defçi, neyci ve kemençeci. Bu garip topluluğun daha önce sözünü çok duyduğum şu ünlü sema yapan dervişler olduğu geldi aklıma. Allah'la dolaysız ve kişisel bir rabıta kurulabileceği inancına dayanan ve bağlılarında belli ritmik tekrarlar ve coşturucu rakslarla vecd ve cezbe hali yaratmayı amaçlayan mistik bir tarikat. İmamın kıraatini takip eden sessizlik neyin ince tiz sesiyle bölündü ve böylece tek sesli içe işleyen yaslı bir müzik başladı. Bir tek hareketle dervişlerin hepsi ayağa kalktı, pelerinlerini çıkarıp bileklerine kadar uzanan bellerinde bir kuşakla bağlı beyaz uçuşan entarileri içinde ayakta dikildiler. Sonra her biri yarım bir dönüş yapıp bir daire çerçevesinde birbirleriyle çiftler oluşturacak şekilde durdular ve ellerini önlerinde kavuşturup eğilerek birbirlerini selamladılar. İkinci bir hareketle dervişler sağ ellerinin ayası yukarıya, sol ellerini de aşağı dönük olarak kollarını yana açtılar. Dudaklarından ritmik bir fısıltı halinde hu sözcüğü dökülüyordu. Bu sözcükle biçimlenen ahenkli soluşlarla her biri çok uzaklardan geliyormuşçasına derin ve sırlı müziğin ritmine uyarak salına salına kendi çevrelerinde yavaş yavaş dönmeye başladılar. Başlarını geriye atmış, gözlerini kapamışlardı şimdi. Anlamlı, sakin bir katılık, bir sertlik yayılmıştı yüzlerine. Geniş tunikleri dönen bedenlerin çevresinde inek halka ilerleyen büyük halkalar oluşturuyordu. Bu halleriyle denizin üstünde dönüp duran beyaz anaforları andırıyorlardı. Yüzlerine bakınca insan ulaşılamayacak derinliklere dalıp gittiklerini hissediyordu. Dönen daireler gittikçe büyüyor, her birinin yüzünde belirgin bir esrime ve cezbe okunuyordu. Yarı açık dudaklarda hep aynı fısıltı. Hu, hu. Dönüyor, dönüyorlar. Daha çabuk, her an biraz daha çabuk savrulup akarak dönüyorlar. Müzik onları kendi girdabına çekiyor, götürüyor. Devredip döndürerek ve tek sesli, derin, uzayıp giden nameleriyle yukarılara çekiyor onları. Ve siz de içinizde dayanılmaz bir istek duyuyorsunuz kendinizi bu döne döne yükselen girdaba bırakmak için. Bir adım, işte bir adım daha. Salına salına dönüyor pervaneler. Her adımda biraz daha yukarı. Varılmaz, sonu kestirilemez zirvelere doğru. Sonunda Mama Vitelli'nin geniş, müşfik elini alnımda hissediyor ve bu duraksız girdaptan kendimi çekip alıyorum, titreme nöbeti diniyor. Üsküdar'ın o efsunlu Mevlevi tekkesi döne yuvarlana geçmişin karanlığına gömülüyor ve ben yine Kahire'de taş döşeli bir odanın serinliğini açıyorum gözlerimi. Evet, şimdi güzel bir eser dinleyelim, sonra programımız kaldığı yerden devam etsin efendim. Yaşadığı topraklarda mahfuz irfan mirasını mukaddes bir taç gibi baş üstünde taşıyan Erenler Yadigarı Fethi Gemuhluoğlu'nun gönlü bu kez Erzurum'la, kadını erkeği kahraman, çoluğu çocuğu aşık beldeyle mest olmuş. Şehrin kurtuluşunu anlattığı ve Ekim 1949'da Serden Geçti dergisinde yayımlanan Erzurum'a Sesleniş adlı kitaplarına girmemiş yazısından pasajları tadımlık kabilinden sizlerle paylaşıyoruz efendim. Semavata ser çeken 3000 yıllık dağlar arasındasın. Dumlu, Ereğli, Palandöken, 1900 metrelerde yukarıda bir yayla şehrindesin. Şikarına hamle üzerine bulunan bir pençe. Kartal ve Şahan gibi bir yaşayış. Şehir buram buram Türk kokar. Yakutiye medresesinde İslam'ın inceliğine ait necat yolları dinler. Ulu camiinde bunun vecibelerini eda eder. Çifte minarelerden biraz daha yakınlaştığın Allah'a seslenebilirsin. 12 Mart'ın birini daha kutluyoruz. Şehre bayrağı nasıl olsa asacaktık. Kurtulmamak mümkün mü? Erzurum Türk'ündür. Bizim bayram ettiğimiz şey, senede bir gün Aziziye Humması içinde yanmak, harp dualarımızdan, zafer ayinlerimizden birini yeniden tatmak içindir. Akasya tortumun şelalesi, eserse Dumlu'nun yelleri, gürlerse Türk'ün erleri gibi olacak. Biraz gerilere uzanırsak tarih bir destan halindedir. 12 Mart 1918'de asker bir sabah aydınlığı gibi şehre girecekti. Başlarında daha önce Erzincan'ı kurtaran yiğit bir Türk çocuğu var, Kara Bekir. Bu Kara Yağız asker düşmana bahtını kara gösterecekti. Halk ona Şark Fatihi der. Bu halkın kendisini kurtarana bir madalya gibi taktığı büyük tarih adıdır. Moskov sürülerini çoktan çekmiş, şehri Ermeni çapulcularına bırakmıştır. Onların şehirde çok yağma ve kıtal yaptıklarını biliyoruz. Siz bizim şehitlerin öcünü, onları Hasankale istikametinde kovalayan, rüştü ve birden parlayan Deli Halit Paşalara sorunuz. Fakat Erzurum'un dadaşları kağıt üzerinde tarihi kararlarını bir sancak gibi çekmişler ve Esat Paşa mahallesindeki Asar-ı Terakki Mektebi'nde ahdü peyman eylemişlerdir. Süleyman Necati Albayrak gazetesinin başındadır. Albayrak önce gönüllere okutulur, sonra kale burçlarından birine çekilecektir. Kuvayi Milliye günlerinde miyiz? Yine erkek bir dadaş sesi vardır. 1303'te Erzurum'un Kümbet köyünde doğmuş genç azadelerden bir Hüseyin Avni Ulaş. Dalgaların hücumu gibi konuşmaktadır. Bu idealist halk çocuğunun bütün mücahede ve savletleri. İnkılap fikrinin münevver piştarı Büyük Millet Meclisi'nin Türk halkına hakkı hükümranisinin fazilet ve meziyetini öğretmesi içindir. Biz yine bayrama dönelim. Mızıkalar tekrar çalınabilir, düğün ederiz. Al yeşil bayrak yine emredebilir. Altında bir mahşer gibi toplanır, cümlemiz saf tutar ve dövüşürüz. Ardımızdan taze gelinler yeni türküler yakar. Analar yeni dadaşlar doğurmaya başlar. Erzurum'u ve Anadolu yaylalarını boş bırakmamalıyız. Aklın başından şaştı. Yolun salkım saçak karlara mı düştü? Geceye mi saplandın? Yalvar yıldıza, kervan kıran, beller büken yıldıza. Halbuki ardından biri dön gel agam dön gel diye inlemektedir. Kadını erkeği, kahraman çoluğu çocuğu aşık belde. Şimdi de bayramın hatırlattıklarını dinleyelim. Seni Serhat şehri görmekten bunaldık. Bunaldık Erzurum. Sen Konya gibi, Sivas gibi iç Anadolu şehri olmalısın. Küçülen coğrafyanı bırak, tarihine bak, o eğilmiş seni gözlemlemektedir. Ve bütün umudumuz senden yanadır. Burçların bayrağından, dağların karından, dadaşın barından ayrı düşmesin Erzurum. Evet, Fethi Gemuhluoğlu'nun yazmış olduğu Tarihin Eğilmiş Sesi izlemekte Sevgili Erzurum isimli bu güzel yazısını sizlerle paylaştım efendim. Şimdi güzel bir eser daha dinliyoruz. Thank you. yakın tarihimizle alakalı pek çok kehanet içeren, belki de bize kehanet gibi gelen satırlar. Üstad lakabı ile meşhur olmuş bir kişidir Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl'ın 101 Çerçeve 2 adlı eserinden almış olduğumuz bu yazıyı sizlerin istifadenize sunuyoruz efendim. Yağan çiğ taneleri gibi nazenin bir üslupla yazılmış olan bu yazıyı bir bardaktan su içer gibi latifane okuyoruz. Aynı zamanda şuurumuzu da açık tutuyoruz ki o söylenen gün geldiğinde bir devrim gelecek. Evvela devrimi devirecek dememiş miydin üstad diyerek atılacağız duasıyla. Evet, bir gün Fatih dirilecektir. Evet, laf ve hayal aleminde değil, doğrudan doğruya madde ve hakikat dünyasında Fatih dirilecektir. Bir gün Fatih, sandukasının ihtiyar kapağını genç omuzlarıyla kaldırıp ufki yani yatay vaziyetten dikey hale geçecek ve İstanbul'un divan yolunda görünecektir. Bir gün onu kafurdan yontulmuş parmaklarıyla kılıcının kabzasını kavramış, zarif ve ince endamıyla bir masaya eğilmiş ve gök gözleriyle dünya haritasını süzmeye başlamış olarak göreceğiz. Başındaki heybetli kavuğu Uludağ'dan daha haşmetli görünecektir. O gün dünya ve insanlık muhasebesinde Türk milletine ait hakların Türk milletinin içinde ve dışında terazi kefesine konacağı an olacaktır. İşte o gün başımızda bulunacak olan yüceler yücesi, günün gerektireceği üstün kurtarıcılık vasıflarına göre ruhuyla olduğu kadar cismiyle de Fatih'ten başkası olmayacaktır. Zira Türk milletinin içindeki Fatihlerin harekete geçmeleriyle onun aynen sandukasını devirmiş, ayağa kalkmış ve kalabalıkların önüne geçmiş vaziyette meydana çıkması iki hayali birbirine tıpatıp intibak ettirici en mes'ud ahengi doğuracaktır. Kendi içinde olmuş bir cemiyetin dışarıya doğru fetih hamlesini temsil eden Fatih, bu defa aynı cemiyetin hem kendi içinde hem de dışına doğru mefkurevi fetih hareketinin timsali olacak. Bu da 5 asırdır sandukasının içinde ders alan Fatih'in ulaştığı son kemal haddesini gösterecektir. Bu millet ölmeyecekse bu Fatih dirilecektir. Efendim bir eser daha dinleyelim, sonra programımız devam etsin.
Yeah.
Samiha Ayverdi'nin bir devrin gerçek ve yaşanmış hayat tablosu olarak takdim ettiği İbrahim Efendi Konağı adlı kitabından iktibas ettiğimiz aşağıdaki şimdi okuyacağım bölüm, Sultan II. Abdülhamit Han'ın muhaliflerinin psikoloji ve zihniyetini daha iyi anlamamıza yardımcı olacak nitelikte. Bir devri içeriden idrak etmek için 20. asrın önemli yazarlarından Samiha Ayverdi Hanımefendi'nin samimi sesine kulak veriyoruz efendim. II. Sultan Abdülhamit Han hemen her teşebbüsünü baltalayan ya da çürüye çıkaran gizli düşmanlarına rağmen bir memleketin kalkınmasında insan gücünü değerlendirmenin ve cehaletle güreşmenin hemen tek selamet çaresi olduğuna inanmış büyük devlet adamıydı. İbrahim Efendi bunu belki herkesten iyi biliyor fakat kendisinin de nimetlendiği o mevcut fakat suni refahı zedeleyecek bir harekete iştirakten duyduğu ürküntü onu padişahın kültür ve iktisat politikasına fiilen yanaşmaktan uzak tutuyordu. Gene biliyordu ki imparatorluk dünyaya parmak ısırtan haşmetli devirlerine askerlik, siyaset, idare ve cemiyet sahalarına lazım olan ehliyetli zümreleri, bilgi ve ihtisas zümreleri yetiştiren bir kapalı sınıf disiplini içinde hazırlayıp her birini yerli yerine oturtmak suretiyle erişmişti. Şimdi ise değişen dünyaya karşı değişmeyen usullere demir atıp kalmış bir anlayış, İrfan, siyaset ve cemiyet hayatımıza pençesini geçirmiş bulunuyordu. Bir vakitler kıl kadar aksaklık göstermeyen o nizamlı ahenkli devlet, şimdi ilimden de, ihlastan da, teşebbüs ve gayretten de mahrum kütlelerin elindeydi. Bu uykulu ve korkulu gidişin tek çaresi cehaletle güreşmek ve onu yenmekti. Lakin Avrupa, Osmanlı İmparatorluğu'nun ölüm fermanını yazmıştı. Onun içinde padişahın her iyi işine kötü diyen, her isabetli hareketini yanlışlıkla damgalayan ve her adımını köstekleyen bir yaygaracı sınıf hazırlanıp piyasaya sürülmüştü. Altın keseleriyle gaflet birleşince elbette ki bu kampanyayı yürütecek zümreler de eksik olmazdı. Nitekim olmuyordu da. Garp, milli hakimiyet esasına körü körüne bağlılık ve esaretten hürriyete geçiş parolasının peşindeki çocukça çabalayışı ile başına daha neler getirecekti bilinmez. Ama bu düşük çeneli politikacıların, bu geveze ilim adamlarının diyarı olan Garp, kendi haliyle halleşip kalsa gene bir şey değildi. Ne çare ki aynı zihniyet hayranlığı, hudutlarımızı geçip imparatorluğa da atlamış bulunuyordu. Garp, sanayide, ticarette, iktisatta, ilim ve fendeki inkar götürmez üstünlüğüne rağmen hesapsızca halka kayan politikasının cezasını çekeceğe benzerken tutar tarafı kalmamış Osmanlı İmparatorluğu enine boyuna uymayan bir macera, bir heves uğruna yerleşmiş ve oturmuş devlet mefhumunu yıkarsa hali nice olurdu. İşte gizli cemiyetlerin ve yabancı menfaatlerin ağına düşmüş bir alay, masum fakat gafil vatan evladı, hep bu mevhum hürriyet heyecanıyla arkalarından itilerek tutmuş evvela Sultan Abdülmecid'i öldürmek istemiş, onu beceremeyince gelmiş Sultan Abdülaziz'in tahtını başına yıkmış, şimdi de Osmanlı İmparatorluğu kadar Avrupa siyasi çevrelerinde parmağında oynatan 2. Abdülhamit Han gibi bir politika cambazıyla uğraşmaya başlamıştı. Halbuki zamanın padişahı, devlete ve hükümdara kafa tutan bu cahil kalabalığa, size bugün istediğinizi vermek, süt çocuğuna baklava börek yedirmek gibidir. Dayanamazsınız, kaldıramazsınız, etmeyin, eylemeyin. Hürriyetten evvel hür olmanın yollarını arayalım, mektepler açalım, cehaletle boğuşalım, o bizi yenmeden biz onu yenelim yollu sözler ediyordu. Ne yazık ki padişahın derdini kimselere anlatması mümkün değildi. O, İmparatorluğun mirasını bölüşmek gününü bekleyenlerin alttan alta kışkırtmaları, siyasi teşebbüsleri, iftira ve isnatları, haksız yere yakıştırmaları altında her gün biraz daha milletin gözünden düşürülüyor, sevimsiz, korkunç bir zebani haline getiriliyordu. Evet, sanki bugünkü siyasi olayları kaleme almış gibi Samiha Hanımefendi. Efendim bugünkü programımız Usta Kalemlerden Unutulmaz Yazılar isimli bir konuğumuz vardı bugünkü programımızda. Fethi Gemihuloğlu'ndan, Muhammed Esed'den ve Samiha Ayverdi Hanımefendi'den sizlere unutulmaz yazılar paylaşmaya gayret ettim. Güzel bir eserle programımıza veda ediyoruz. Haftaya birlikte olmak ümidiyle efendim. Allah'a emanet olun. Arşen.